Ayrım 9. Biz burada devrim yapıyoruz, Signorita. Ece Temel Kur'an. Sayfa 118. 4. Bölüm. Yoksulların sesini sadece askerler duydu. Burası. Demir parmaklıklı pencereden el sallayan ufak tefek esmer kadın Margarita Maya Lopez. Ülkenin en saygın üniversitesi olan Venezuela Merkez Üniversitesi'nde tarih profesörü. Yüksek demir parmaklıklı apartman kapısının önünde yerinden sökülmüş kapı zillerine bakarak umutsuzca beklediğimizi görmüş olmalı ki elinde neredeyse bir gardiyanın sahip olabileceği kadar çok anahtarla gülerek açıyor kapıyı. Kusura bakmayın, zillerimiz çalındı da. Nasıl? Neden yani? Metal olan her şeyi çalıyorlar. Neden? Eritip satıyorlar. Sormayın, şehirdeki bütün metal alaşımlı heykelleri yerlerinden çaldılar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Dev sanat eserleri bir gecede ortadan yok oluyor. Lopez'in yaşadığı apartmanın önünde elektrikli teller olmadığı için zil sistemi yok olup gitmiş. Ama o bu hırsızlık hadisesini şaşırarak, kızarak, öfkelenerek anlatmıyor. Sadece gülümsüyor. Zilleri çalacak kadar yoksullarsa onlara kızamam. Biz de zaten Bayan Lopez'in evine bunları konuşmak ve açıklamasını istemek için geldik. Ülkede yaşananları sakin, soğukkanlı bir entelektüelin ağzından dinlemek, dün gece yapılan törenler boyunca kafamızı kurcalayan, bir ordu devrim yapabilir mi? Özgürlükçü sloganlarla devrim yapan bir ordu sivilleşip değişebilir mi? Venezuela halkı için ordu, askerler ve şevet ne ifade ediyor? Gibi sorulara cevap bulmak için buradayız. Bayan Lopez bunun için en doğru isimlerden biri. Zira ne üst sınıfa dahil kültürel elit gibi olup bitenlere tepkili ne de şavistalar, şavest taraftarlarına şavista deniyor gibi şaveze aşık. Keskin ve derin bir biçimde kutuplaşan halkını anlamaya çalışırken bir bilim insanı olarak yaşananlara sağlıklı bir mesafe alıp süreci o mesafeden açıklayan bir profesör. Neşeli, esprili, orta yaşlı hoş bir kadın. Hiç uzatmadan giriyoruz söze. Dünyanın geri kalanı için ne kadar ilginç ve şüphe uyandıran bir durum olduğunu farkındasınızdır herhalde. Bir ordunun halkla birlikte devrim yapması, neoliberal dünyaya kafa tutması, üstelik bunun ABD'nin burnunun dibinde ve ona meydan okuyarak yapılması. Latin Amerika ve asker deyince insanın aklına darbeler, ABD'nin kurduğu Schools of Americas adlı kurumda eğitim gören işkenceci paramiliter gruplar, Arjantin'deki kayıp anneleri geliyor. Venezuela'yı ve devrimci Venezuela ordusunu bütün bu Latin Amerika resminin neresine koymak gerek? Son yıllarda Venezuela'da olan şeyler son derece kendine özgü. Öncelikle şunu bilmek gerek. Venezuela ordusu diğer hiçbir Latin Amerika ülkesinin ordusuna benzemez. Orduya katılan askerler üst rütbeliler de dahil olmak üzere alt sınıftan yoksul ailelerden gelir. Yoksul aileler çocuklarını yukarı doğru sosyal bir hareket kazanmak, sınıf atlamak için orduya sokarlar. Sosyal olarak sınıf atlamanın, devlet okullarında alınabilecek en iyi eğitimi almanın tek yolu ordudan geçer. Diğer devlet okullarındaki eğitim kalitesi dehşet verici derecede düşüktür. Yani askerler, ordu mensupları, çok iyi eğitim almış yoksul aile çocuklarıdır. Son 20 yıldır bu ordu mensupları toplumsal elitin mahvoluşunu ve ülkeyi yolsuzluklarla mahvedişini izliyordu. Bazı durumlarda istisnai olarak demokrasinin ve toplumun bu kötüleşme sürecine katılanlar da vardı elbette. Ama genel olarak yüksek rütbeli askerler ve bütün ordu, ülkenin içinden geçtiği mahvoluş sürecinin belli bir mesafeden, kendi ailelerinin ve geldikleri yerlerin durumunu göz önünde bulundurarak gözlemliyorlardı. Ülkeleri ve kendi aileleri bu kadar kötü durumdayken, zenginlerin Miami'ye tatile gidişini izliyorlardı. Sanırım durumu gözlemlemek için yeterince zamanları doldu. Evet. Son 20 yıldır bu ülkenin dağılışını izliyor ve hafta sonları da banyolardaki evlerine dönüyorlardı. Orada bir tür sosyal bilinç oluştu. Bu bilinç onları sosyal elite mesafeli tuttu hep. Bu fikirlerden biri elbette. Ordu konusunda uzman olan bazı entelektüeller de zaten Venezuela ordusunun toplumun üst sınıfına uzak olmak gibi bir geleneğe sahip olduğunu söylüyorlar. Diğer Latin Amerika ülkelerinde ise bu durum tam tersidir. Aristokratların çocukları asker olur. Venezuela'da askeri geleneğin farklı oluşu orduya görece bağımsız bir kimlik kazandırdı. 19. yüzyılın sonuna kadar Venezuela ordusu da diğer Latin Amerika ordularına benziyordu. Ama sömürge güçlerine karşı verilen mücadelenin ardından ordunun yapısı değişti. Kırsal kesimde yaşayan aileler Caracas'a geldiler ve çocuklarını askeri okullara yazdırdılar. Bu insanlar Caracas'taki elitler tarafından her zaman aşağılanan, ilkel, çirkin ve hatta pis oldukları söylenen taşralılardı. Yani sadece ordu elite karşı değil, Elit de orduya karşı mesafeli bir duruş benimsedi. Bir de tabii 1970'lerde başlayarak asker öğrenciler üniversite düzeyindeki eğitimlerini sivil üniversitelerde almaya başladılar. Bu da askeri öğrencilerin üniversitelerdeki sol görüşlü politikalara yakınlık duymasını sağladı. Asker öğrenciler sosyalist düşüncelerden etkilendiler. Dikkat edin, Chavez de sivil üniversitelerde eğitim alan subaylardan biridir. Yoksul ailelerden gelen bu asker çocuklar, sosyalist düşünceyle birlikte kendilerini rahatsız eden adaletsizliğe karşı düşünsel olarak donanım edindiler. Ülkede şu anda yaşananlara bakılırsa sanırım ordunun elite karşı aldığı bu mesafe Venezuela için oldukça sağlıklı sonuçlar doğurdu. Evet, gülüyoruz. Chavez, devrim darbe girişimlerine karşı koyan bir ordu ve halkın beraber verdiği mücadele. Bütün bu yaşananlardan sonra ordunun yapısı, askerliğin içeriği de değişti mi? Zira festival kutlamaları sırasında böyle bir izlenim edindim. Sosyal çalışmalar yapıyorlar, sivillerle ilişkileri oldukça rahat. Venezuela ordusunun askerleri gördüğüm diğer askerlerden, nasıl diyeyim, sanki daha siviller. Venezuela'daki devrimci dinamiğin ordu olduğuna inananlar var. Bu, Chavez'i de aşan, orduya ilişkin bir tespit. 1980'lerde kriz yaşanmaya başladığında, insanlar açlıktan sokaklara döküldüğünde siviller ayağa kalkmadı. Onlara seyirci kalmayı yeğlediler. Ordu da hemen ayağa kalktı denemez. Onlar da tepki vermek için 20 yıl kadar bekledi. Ama nihayetinde halkın yaşadığı haksızlığa karşı çıkan onlar oldu. Bir de şu var, Chavez'in iktidara geldikten sonra orduyu baryolara sokmasıyla birlikte enteresan gelişmeler yaşandı. Onlara giden gettolarda sosyal çalışmalar yapan ordu mensuplarının, hatta yüksek rütbeli olanların bile çok ilginç günlükleri, ifadeleri ve röportajları yayınlandı. Çok etkilenmişler, sarsılmışlardı. Evet, baryolarda gördükleri yoksulluk, askerleri ve özellikle subayları değiştirdi. Ülke parçalanmak üzereydi. Toplumsal adaletsizliğin patlaması sonucu iç savaş çıkabilirdi. Bilhassa son 20 yıldır sosyal kurumlar hiç işlemiyordu. Ordu mensupları oradaki insanları ve durumu görünce çok sarsıldılar. 1999'da Chavez, hükümete geldikten hemen sonra askerleri her hafta sonu baryolara soktu. Bu bir acil durum planıydı. Plan Bolivar. Askerler insanları sağlık kontrolünden geçirdiler, yiyecek dağıttılar, eğitime başladılar. Ordu bu süreçte psikolojik olarak sarsıldı. Bu kadar çok petrole sahip olan bir ülke nasıl bu kadar derin bir yoksulluk yaşayabilirdi? Çok büyük bir zenginlikle çok büyük bir yoksulluk nasıl bu kadar birbirine yakın olurdu ve kimse nasıl bunu daha önce görmemiş olabilirdi? Baryolarda yaşayan insanların kimlik kartları bile yoktu. Yani resmi olarak bu insanlar yoklardı. Kimlik kartınız yoksa devletin herhangi bir yardımından yararlanamazsınız, oy kullanamazsınız, eğitim alamazsınız ve doktora gidemezsiniz. Bu durum önce askerleri sarstı ama sonra bütün bunların ortaya çıkışıyla ve ilk kez bu denli yakından ve gerçek bir biçimde gösterilmesiyle bütün toplum sarsıldı. Daha önce onları hiç görmemişlerdi. Görmemek daha iyiydi belki de. Çünkü görünce öfkelendiler. Sanırım orta ve üst sınıf Chavez'i bu yüzden de öfkeleniyor. Sadece kendi ayrıcalıklarını ortadan kaldırmaya çalıştığı için değil, görmek istemedikleri bu yoksulluk ve adaletsizlik resmini gösterdiği için. Kesinlikle böyle bir yanı var olanların ama aynı zamanda korkuyorlar. Üst sınıfın korkusunu anlamak için 1989'u hatırlamak lazım. O yıl tam tersini söyleyerek oy almasına, iktidara gelmesine rağmen Başkan Carlos Andrés Pérez birdenbire IMF paketlerinin yeniden uygulanacağını ve sosyal devlet anlamında kısıntılara gideceğini açıkladı. Petrol fiyatlarının da düşüşüyle birlikte yoksullar inanılmaz bir hızda daha da yoksullaştı. Bütün dünyanın izlediği 1989 ayaklanması o yüzden oldu. İnsanlar hiçbir lidere gerek duymadan bir günde bütün her şeyi yağmalamaya başladılar. Çünkü artık umutları ve kaybedecek bir şeyleri kalmamıştı. Tıpkı dünyanın geri kalanında olduğu gibi Venezuela'da da demokrasinin ancak liberal ekonomiyle birlikte var olabileceği ideolojisiyle yönetiliyordu. Ve liberal ekonomi yoksullara hiçbir şey vaat etmiyordu. Bu canlarına tak edince baryolardan aşağı inmeye başladılar. Fakat enteresandır, o güne kadar daha fazla demokrasi ve sosyal devlet diyen sivil toplum örgütleri bile o günden sonra bir daha demokrasi lafı etmediler. Yani o sivil toplum örgütleri bile devletin yoksullara karşı daha sert polisiye tedbirler uygulamasını istediler. Artık demokrasinin değil, mallarının korunmasını istiyorlardı. Yoksullara, "Yoksulluk sizin sorununuz," dediler. İşte sosyal kutuplaşma o gün başladı. Korku o günden sonra Venezuela'nın orta ve üst sınıfın bilinçaltına kazındı. Bu yoksullara karşı bir korkuydu. O güne kadar hiçbir araya gelmemiş toplumsal sınıflar ilk kez o patlama gününde karşılaştılar. Çünkü yoksullarla zenginler Venezuela'da öyle bir biçimde ayrılıyorlar ki bir insan zenginse hayatın sonuna kadar hiç yoksul görmeyebilir. Başka okullara, başka hastanelere, başka dükkanlara giderler ve birbirlerine hiç değmeden yaşayabilirler. Korkunun üzerine bir de tarafların birbirine ilişkin bu bilgisizliği eklenince paranoya çıkıyor galiba ortaya. Anladığım kadarıyla zenginler ve yoksullar son derece elle tutulur bir biçimde bir tarafın bir diğerinin canını kastedici hissiyle yaşıyor. Evet, paranoyaya dönüşüyor iki tarafta da. İnsanlar giderek daha fazla radikalleşiyorlar. Bunun bir sonucu olarak da Venezuela tarihinde daha önce olmamış çok kötü bir şey de oluyor ve ülke tarihinde var olmamış ırkçılık çıkıyor ortaya. Bu sosyal kutuplaşmanın bir sonucu. Chavez'i ve taraftarlarını kıllı maymunlara benzeten bir muhalefet var artık. Yerli halkı, yoksulları maymunlar gibi olmakla suçlayanlar var. Bu ülkede daha önce görülmemiş bir şey bu. Chavez'e dönersek, bu ülkenin dini bilinçaltı da oldukça karışık gibi. Yerli diniyle Katolik inancını birbirine karıştırarak son derece buraya özgü bir inanç alaşımı elde etmiş bir ülke burası. Chavez'in imgesi bütün bu mitler dünyasında neye tekabül ediyor? Mesela dün akşamki festival açılış töreninde Chavez, Latin bir İsa'ya benziyordu. Ellerini şaman kadınların omuzlarına koyarken yoksullara ve mazlumlara yardım eden bir dinsel figür gibiydi. Bu ülkenin kodlarını, anlam şifrelerini düşünürsek Chavez imgesini nasıl deşifre edersiniz? Latin Amerika'da çok eski bir popülizm geleneği vardır. Chavez de çok güçlü bir kurtuluş imgesi taşıyarak bu gelenekten yararlanıyor. Ama aynı zamanda neoliberalizme karşı bir savaşçı imgesi de var. Latin Amerika öyle ya da böyle Katolik bir kıtadır. Ancak son 20 yıldır kıtaya evangelistler girmeye başladı. Çok güçlendiler. Baryolara giriyorlar. Evlere, ailelere çok tutarlı ve ısrarcı bir biçimde girip çalışıyorlar. Çok başarılı oluyorlar. Alkolizm sorunları için yardım ediyorlar ya da bölünmüş aileleri bir araya getirmeye çalışıyorlar. Chavez de evangelist söyleme çok benzeyen bir söylemi oldukça güçlü ve yoğun biçimde kullanan politik bir lider. Katolik Kilisesi ise elbette bundan hoşlanmıyor ama pek bir şey de yapmıyor. Nihayetinde Chavez son 20 yıldır o baryolardaki insanlara yardım eden evangelist dili kullanıyor ve oralarda yaşayan insanlara benziyor. Chavez'i Venezuela tarihinin toplumsal yapıyı da düşünerek neresine koyuyorsunuz? Bu ülke Miami değil, bu ülke beyaz değil ama bu ülke yıllarca böyle zannedenler tarafından yönetildi. Şimdi ilk kez baryolar için bir şey yapmaya çalışan bir adam var. Ama şu andaki sorun bir tek adam rejiminin sürdürülüyor olması. Bazen nükleoların çok iyi çalıştığını duyuyorsunuz ama bazen onların da yolsuzluğa bulaştığı geliyor kulağınıza. Demokrasinin derinleştirilmesi ve kaliteli liderlerin çıkarılması gerekir. Yoksa bütün ülkenin kaderini Chavez'e bağladıkları sürece bir yere varılamaz. Söz edilen kültürel ve sosyal dönüşümün hızla uygulanmaya başlaması gerekiyor. Tek başına Chavez'in yapacağı bir şey de değil bu. Yani ülkenin kaderini Chavez'e bağlamanın anlamı yok. Doğru, çünkü düşünsenize ya Chavez günün birinde neoliberal bir kadına aşık olursa? Değil mi ya? 9. ayrımın sonu sayfa 129.